Ayrım 14, sayfa 96. Bu kızı bildiğini düşünüyorum ve onu sakladığını. Otur, sıcak çayım var. Halı üzerine çömeldim. İğrenç ahşap çanağı kenara itti ve mavi bir demlik aldı. Kolunu iyice havaya kaldırarak Tuareg usulü çay servisi yaptı. Bir kantin bardağındaki çayı bana uzattı. Neden seninle konuşayım? Hemen cevap vermedim. Sonra bir kez daha samimi davranmaya karar verdim. Foxy bir tüneldeyim. Hiçbir şey bilmiyorum ve bu işle resmi olarak ilgilenmiyorum. Ama dostum ölümle yaşam arasında. Neden böyle bir şey yaptığını anlamak istiyorum. Hangi iş üzerinde çalıştığını ve nasıl bir şeye bulaştığını bilmek istiyorum. Bana söyleyeceğin bir şey varsa aramızda kalacak. Sana yemin ederim. Şimdi bir kız var mıydı, yok muydu? Seni, beni ve bu geceyi unutmazlar. Unutmayacak olsalar bile artık ben ahlak masasında değilim. Cinayet masasındasın sevgilim. Bu çok daha iyi. Şeytanla anlaşma yapmak durumundaydım. Daha şimdiden kendimi bir ay veya bir yıl sonra bir büyücünün etenliği için cinayet davasının üstünü örterken düşünüyordum. Foxy güçlü bir hafızaya sahipti. Yeniledi. Unutacaklar mı? Evet veya hayır. Sana söz veriyorum. O gece orada bir kız var mıydı? Foxy çayından bir yudum aldı. Sonra fincanı parkenin üzerine koydu. Bir kız vardı. Hava biraz yumuşamıştı. Özgürlüğüme kavuştuğumu hissediyordum. Ama yeniden gerildim. Damarlarım, artlarım daralıyor. Kabus yeniden başlıyordu. Onu görmek istiyorum. Onu sorgulamam lazım. İmkansız. Foxy, sana söz veriyorum. Ben kız kayboldu. Ne zaman? O uğursuz geceden bir hafta sonra. Anlat. Dilini şaklattı ve gözlerini gözlerime dikti. O gece buraya döndüğünde kız çok korkmuştu. Dehşet içindeydi. Katili görmüş mü? Hiçbir şey görmemiş. Lafı vurulduğunda banyodaymış. Pencereden dışarı çıkmış ve evin çatısına tırmanmış. Katilin onu görmediğini söylüyordu ama 7 gün sonra ortadan kayboldu. Ne oldu dersin? Senin düşüncen ne? Herif kızın peşine düştü ve onu buldu. Bir başka ipucu, otomatik bir silah kullanan katil İngilizce konuşan Afrika topluluklarının arasına da sızmış olabilirdi. Liberya'nın eskilerinden biri miydi? Boşalmış bardağımı uzattım. Daha kuvvetli bir şey ister misin? Alkol gibi. Foxy her şeyi kabulüm. Bağdaşını bozmadan gövdesini çevirdi. Eğri büğrü parmaklarının arasında bir şey duruyordu. Yağ görünümünde şeffaf bir sıvıyı bardağıma boşalttı. Küçük bir yudum aldım. Sanki eter içiyordum. Ve yanan gırtlağımdan çıkan tuhaf bir sesle sordum. Bir çocuk muydu? Adı Gina. 15 yaşında. Kızın hiçbir şey görmediğinden emin misin? Ruh yiyicisi gözlerini tavana dikti. Düşünceli bir hali vardı. Yüz hatları henüz belirgin, hüzün belirginleşmişti. Yüz hatlarında hüzün belirginleşmişti. Derin bir nefes aldı. Gözleri nemlenmişti. Zavallı küçük kız. İçkiden bir yudum daha aldım ve bağırdım. Bir şeyler gördü, öyle değil mi? Kahrolası! Gözlerini bana çevirdi. Dudaklarını tarafsızca, tasasızca yuvarladı. Kız çatıdayken, adamı kaçarken görmüş. Nasıl biriymiş? Uzun mu, kısa mı, şişman mı? Uzun boylu bir adammış. Epey uzun. Kıyafeti nasılmış? Foxy de bardağını içki koydu ve bir yudum alarak dudaklarını ıslattı. Sen ve ben anlaştık değil mi? Bu akşam hiç yaşanmadı. Yaşanmadı Foxy, konuş. Biraz daha içti ve sonra boğuk bir sesle konuştu. Siyah bir paltosu ve beyaz bir yakalığı varmış. Beyaz bir yakalık mı? Man, Cina adamın bir rahip olduğunu söylüyordu. Bölüm 20. Az kalsın Lori'nin ayinini unutuyordum. Sabah saat 7. Ancak eve uğrayacak, duş alacak, üzerimi değiştirecek kadar zamanım vardı. Her tarafıma tropiklerin ve büyücülerin kokusu sinmişti. Pis kokuyordum. Arabamın diğer direksiyonunda bir durum saptaması yapmaya çalıştım. Bölük pörçük, tutarsız, aralarında en ufak bir bağlantı olmayan parçalar. Baş melek Aziz Mikail'in engellediği bir intihar. Bir şeytan ikonografisi. Hac seyahatleri tertip eden Lourdes'te bir dernek. Jura bölgesine yapılan seyahatler. Gizemli bir cümle. Boğazı buldum. Bir içki dağıtıcısının ve kaçakçısının öldürülmesi. Ve özellikle de saçmalık rekorlarını alt üst eden şu katil rahip karakteri. En kapalı Afrika çevrelerinin içine sığabilen rahip yakalığı takmış bir tetikçi, profesyonel bir katil. Bu akla mantığa uymuyordu. Ama büyük bir olasılıkla Luke'un intihara teşebbüs etmesine neden olan bir pisliğe bulaşmış olduğu şüphesinden daha akıl dışı sayılmazdı. Eğer tüm olgular tek bir gizli örgüte bağlıysa bu durumda ne yazık ki bir giriş katim yoktu. Hatta elde etme şansım bile yoktu. Saat 9. Saint Bernard Şoförü'nün kapısını ittim. Saçım hala nemliydi. Kiliseye yer altına inşa edilmişti. Bir antinükleer sığınağını andırıyordu. Alçak bir tavan, çıplak beyaz kolonlar, gün ışığının için ince bir hüzme halinde içeri girmesini sağlayan kırmızı camdan ışık delikleri. Kutsal suya parmağımı sokup saç çıkardım. Sonra sol tarafa doğru yöneldim. Herkes ama hemen herkes buradaydı. Ender olarak metrekare başına bu kadar polis düştüğünü görmüştüm. Elbette narkotik şubenin tamamı, diğer şube müdürlükleri, ahlak, adil müdahale, terörle mücadele, merkez şube müdürleri, adli polis müdürleri, çoğu siyah üniformalarını giymişti. Gümüş şeritler ve meşe yaprakları. Hamasi tavırlarını biraz daha pekiştirmek ister gibiydiler. Tören Lori'nin öngördüğü iştenlikten uzaktı. Lok'un bu önemli zatların tamamını tanıdığından şüphem vardı. Hepsi bir şeylerin arkasında durduklarını göstermek ister gibiydiler. Bu acı olay karşısında dayanışmanın, otoritenin, gücünün bir tür gövde gösterisiydi bu. Emniyet müdürü Jean-Paul Prost oturma sıralarının arasındaki yoldan ilerliyordu. Yanında polis müdüresi Martin Montel vardı. Hemen arkalarında onlardan bir baş uzun koyu renkli şık bir mantosuyla Natalie Dumayet yer alıyordu. Bu geçit töreni tepeme attırmıştı. Daha son nefesini vermeden Luke'u gömüyorlardı. Bu aptalca tören onun için bir talihsizlikti. Üstelik bu polisler tahminin ötesinde ateisttiler. Burada Tanrı'ya inanan bir kişi bile yoktu. Luke'un böyle bir maskaralık karşısında midesi bulanırdı. İlk sıralarda sağ tarafta kendi ekibinden çocuklar oturuyordu. Dudu kafasını meşin ceketin içine gömmüştü. Sıkıntılı bir hali vardı. Chavile kalem gibi düz biriydi. Saçları alnına düşmüştü. Yarı paltosunun içine büzülmüştü. Jonga bir Hells Angel'a benziyordu. 3 günlük bir sakal, aşırı düşük bıyıklar ve bir beyzbol şapkası altında yağlı saçlar. Sokakların sert, tehlikeli ve çizgi dışı 3 polisi. Kilise çoktan dolmuştu. Mırıltılar yükseliyor, palto manto hışırtıları duyuluyordu. Dudu yerini terk etti. Gözlerimle onu izledim. En sağdaki günah çıkarma kabininin yanında bir adamla buluştu. Kısa boylu, kare vücutlu biriydi. Alabroz kesilmiş gri saçları vardı. Omuzları 4'te 3'ü gece mavisi tonlarında bir yağmurluğa zorlukla sığıyordu. Üzerinde sanki görünmeyen bir üniforma vardı ama polis üniforması değildi. Bir anda uyandım. Bu bir rahipti. Sivil giyinmiş bir din adamı. İlk sandalye sırasının çevresinde dolandım ve nefe geçtim. İki adamdan 10 metre kadar uzaktaydım. O anda Dudu adamın elinde bir cisim bıraktı. Vernikli ahşaptan bir tür kalem kutusu. Adımlarımı hızlandırmıştım ki bir el beni yakaladı. Lori, ne yapıyorsun? Sen benim yanıma otur. Elbette, dedim gülümseyerek. Nerede oturmak istiyorsun? Yeniden adamların olduğu bölüme doğru bakarken Lori'nin peşinden yürüyordum. Dudu yerinde dönüyordu. Mavili adam bir kolonun arkasında haç çıkarıyordu. Şaşkındı. Haç işaretini tersten yapıyordu. Deccal sembolü olarak bazı şatanistler gibi aşağıdan başlamıştı. Lori o esnada bana bir soru sordu. Efendim? Parçanı seçtin mi? Ne parçası? Korintoslular mektuptan bir bölüm okuyacağını düşünmüştüm. Yeniden sağ tarafa baktım. Adam yok olmuştu. Kahretsin. Mırıldandım. Hayır, eğer senin için mahsuru yoksa ben... Çok iyi, dedi Lori soğuk bir ses tonuyla. Bu durumda onu ben okuyacağım. Üzgünüm, dün gece gözümü kırpmadım. Benim rahat gece geçirdiğimi mi zannediyorsun? Altlara doğru döndü. Duyduğum vicdan azabından midem kasılıyordu. Toplulukta tek Hristiyan bendim. Dolayısıyla da kitabı mukaddesten bir parça okuyacak halim yoktu. Ama kafamın içinde yüzlerce soru her şeyi unutturdu. Bu adam kimdi? Dudu ona ne vermişti? Neden tersten haç çıkarmıştı? Tören başlıyordu. Beyaz cübbe giymiş bir rahip kollarını açtı. Gerçek bir tamurdu. Bozuk para büyüklüğündeki burun delikleri, cansız nemli siyah gözler, mikrofonun çınlamaları arasında rahip başladı. Kardeşlerim, bugün burada toplandık. Yorgunluk hissi verdim. Aynı yöneten rahibin apaçık bir işaretiyle herkes oturdu. Monoton ses yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Kağıt ışıltılarıyla uyandım. Herkes günün ilahilerinin yer aldığı tekstili karıştırıyordu. Rahip konuşmasını sürdürüyordu. Şimdi üçüncü övgüyü söyleyeceğiz. En iyi dostumun aynında uyuyakalmıştım. Dudu'nun bulunduğu tarafa baktım. Yeniden yerinden kıpırdamamıştı. Bu ilahinin adı senin eserlerin ne kadar güzel. Parça her insan kutsal bir hikayedir. İnsan Tanrı'nın suretidir diye başlıyor. Bu sözlerin agnostik ve inançsız polislere doğru bir şapelde en ufak bir değeri yoktu. Yine de salon tereddütlü bir mırıltının ardından koro halinde söylemeye başladı. Kucağına gelebilir miyim? Çikolata renkli bir berenin altında sarkan iki saç örgüsü, sarı saç örgüsü Amadin kağıdını bana doğru uzatıyordu. Okumayı bilmiyorum. Kızı kucağıma aldım ve okumaya başladım. Her insan kutsal bir, temiz giysi kokusu alıyor, çocuk sıcaklığını hissediyordum. Düşüncelerim dağınık, belirsizdi. Ben Matthew Dury, bekar, çocuksuz, 35 yaşındaki takıntılı polis hiçliğine doğru ilerliyordum. 30 dakika sonra ve vakitsiz çalan cep telefonunun ardından gerçekten cemaatten şüphe duymayan Rahip Kudat üzerine vaaz vermeye başladı. Daha da kötüsünden korkuyordum. Her an bu inançsızlar güruhuna komünyon düzenlemeye kalkışabilirdi. Göz ucuyla Dudu'ya baktım. Huzursuzlanmaya başlamıştı. Gözü sürekli kapıdaydı. Hiç kuşkusuz diğerlerinden daha fazla sıkılmıştı. Ayağa kalktım. Ama dedi sandalyeme oturttum ve Lori'ye fısıldadım. Dışarıda bekliyorum. Bölüm 21. Dudu motorunu Portedovine caddesine park etmişti. Bir koleksiyon parçası olmalıydı. 500 santimetre küplük trial versiyon bir Yamaha. Motora doğru ilerledim ve cep telefonumu çıkardım. Konuşan saat numarasını tuşladım. Sonra telefonu motorun selesiyle yüksek çamurların arasına sıkıştırdım. Kalabalık şapelin kapısına belirene kadar bir 5 dakika bekledim. Sonra en uygun anda arabalarına karıştım ve gözlerimle Lori'yi aramaya başladım. Geçmiş olsun dileklerini ve iyi niyet temennilerini kabul ediyordu. Siyah paltolarının arasına süzüldüm ve kulağına fısıldadım. Seni arayacağım. Hemen döndüm ve çıkışta Falco'yu ceketimden yakaladım. Bana cep telefonunu verebilir misin? Hiçbir şey sormadan bana doğru uzattı. Dudu motorunun yanına varmış, kaskını takıyordu. Teşekkür ederim. Öğlen emniyette veririm. Öğlen mi? Ama kusura bakma, benimkini evde unuttum. Bir şey söylemesine fırsat vermeden 50 metre uzağa yolun karşısına park ettiğim Audi A3'üme doğru koştum. Kontağı çevirdiğimde Dudu da marş pedalına basıyordu. Cep telefonunu çıkarıp ezbere bildiğim numarayı tuşladım. Dury cinayet masası. Vardiyada kim var? Estrada. Talihim yaver gidiyordu. Tanıdığım en iyi operatörlerden biriydi. Bana onu bağlayın. Dudu trafikte kaybolmak üzereydi. Ben de peşinden hareket ettim. Sonra trafiğe girmeden önce durdum. Estrada'nın aksanlı sesini duydum. Dörey, nasılsın? Cep telefonumu çaldılar. Aferin polisimize. Bana yerini tespit eder misin? Eğer senin herif telefonunu kullanıyorsa sorun değil. Yakın bir zamandan beri bir cep telefonunun izini bağlantı halinde olması koşuluyla takip etmek mümkündü. İlke çok basitti. Telefonun temas kurduğu baz istasyonu saptanıyordu. Şehirde bu baz istasyonlarından çok miktarda vardı ve kaplama alanı 2 veya 300 metreyle sınırlıydı. Bu teknik ilk olarak taşımacılık yapan özel şirketler tarafından taşıtların bulunduğu yeri saptamada kullanılmıştı. Fransız polisinin kendi sistemleri yoktu ve gerektiğinde bu şirketlere başvurarak para karşılığı hizmet alıyorlardı. Peşindesin dedi Esra'da. Senin herif telefonla konuşuyor. Telefonu çenemin altına sıkıştırdım. Birinci vitese geçtim. Seni dinliyorum. Bilgisayarın var mı? Hayır, arabadayım. Bana sen kılavuzluk edeceksin. Şu senin hikaye biraz karışık gibi. Hadi yoldayım. Umarım bana uygunsuz bir iş yaptırmıyorsundur. Bana güvenmiyor musun yoksa? Hayır, ama senin herif çevre yoluna çıkmak üzere. Porta de Vinci'de. Hızımı artırdım. Hangi yönde? Güney çevre yolu. Meydanı bir uçtan diğer uca öteki arabaları durmak zorunda bırakarak klakson sesleri arasında hızla geçtim. Siren kullanmazdım. Eğimli yolda saatte 80 kilometrenin üzerine çıkmıştım. Acelesi var gibi, yoksa kaçıyor mu? Cevap vermedim ve bu yeniliğe çapka çıkardım. Kullanılan yeni bir software bir noktadan bir başka noktaya varış hızını gerçek anlamda saptamayı sağlıyordu. Gerçek bir video oyunu. Porta de Camon'a geçti. Saatte 100 kilometreyi aşmıştım ve en sol şeritte gidiyordum. Trafik akıcıydı. Dudu'nun 36'ya dönmediğinden emindim. Estrada motorunun Porta de Bere'ye geçtiğini bildirdi. Porta de Bere, Coe do Ivory, Porta Italia yavaşlıyor gibi. Saat yanaşmak için direksiyonumu kırdım. Çıktı mı? Nerede? Bekle bekle. Esra da oyuna katılmıştı. Hırsızımın kıçından ayrılmadığımı anlamıştı. Onu bilgisayar ekranına eğilmiş, telefonunun bağlantılı olduğu yanıp sönen imleci izlerken hayal ediyordum. A6'ya çıkıyor, Olli'ye doğru. Havaalanı mı? Dudu bazı şeyleri göze alıp kaçıyor muydu? Ama bu yön Rungis depolarına da gidiyordu. Birden bu depoların içki dağıtıcılarıyla bir ilgisi olabileceğini düşündüm. Herif nerede? Estrada'dan cevap yoktu. Sinyalde mutlaka bir değişiklik olmamıştı. Nerede Tanrı aşkına? Öğleye mi saptı? Önümde yolun ikiye ayrıldığını görüyordum. Solda Öğleye, sağda Röngi. Birkaç yüz metre kalmıştı. Ayağımı gaz pedalından çektim. Birkaç saniye kazanmanın peşindeydim. Birden Portekizli bağırdı. Devam et Röngi yönüne. Doğru tahmin etmiştim. Eski depoları. Hızımı yeniden artırdım. Benim trafikteki yönüm mucizeydi. Karşı yönden ise neredeyse durma noktasına gelmişlerdi. Yavaşladı dedi esrarda nefes nefese. Sapıyor ZA Delta depolarına doğru. Yolu biliyordum. Buraya ulusal menfaatlerimizi ilgilendiren bir pazarı daha önce gelmiştim. Karşıma bir dizi levha çıktı. Bahçe ürünleri, deniz ürünleri, meyve ve sebze. Durdum ve telefonumu elime aldım. Nerede bana hiç olmazsa yönünü söyle. Kahretsin, sinyal hiç hareket etmiyor. Durmuş mu? Hayır ama Rungis'te çok sayıda baz istasyonu var ve genellikle de hepsi meşgul. Yani senin herif belki biraz daha ilerlemiş olabilir ama sinyal hep aynı yerde duruyor. Diğer istasyonlar onu yakalayamıyor. Duruma göre çağrıların dağılımını ayarlayan bir dispatch sistemi vardır. Hay sıçayım. Direksiyona vurdum. Bu uçsuz bucaksız ticari bölgede sokak sokak Dudu'nun motorunu aramak gözümün önünde canlandı. Tamam dedim, başımın çaresine bakarım. Bundan emin misin? Eğer sinyalli bir hareketlenme olursa beni ara. Seni mi arayayım? Ama cep telefonu bana başkasını verdiler. Numarası ekranda görünmüştür. Tamam ben. Bekle bekle. Sinyalde hareket var. Hadi. Ticari bölgenin merkezindeki döner kavşak. Porte de Ter ise fazla uzak değil. Estrada'nın buraları iyi bildiği belliydi. Açıklama gereği duydu. Rungis bizim bölgemiz dostum. Kamyonlarımız her gün oraya gidip geliyor. Civarda sadece içki depolanan bir blok biliyor musun? Bir blok mu? Hayır ama orada bira şirketlerinin antreposu var. Tor sokağında.